Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında yeniden karşınızdayız. Kıymetli hocamız Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birlikte olacaksınız. Bugün yıllardır konuştuğumuz, herhalde hep de konuşacağımız konulardan birisi gençlerle nasıl ilgilenmeliyiz üzerine hocamla sohbet edeceğiz inşallah. Gençlik tabii önemli. Bir insanın ömründeki herhalde en kıymetli mevsim diyebiliriz. Hani bir sermaye biriktireceksek, o sermayeyi kullanıp onunla bir şeyler yapmak üzere, o sermayenin birikeceği dönem gençlik yılları olmuş oluyor. Bu açıdan da bu yılların çok çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için de farkında olmak lazım bunun. Bu dönemlerin farkında olmak lazım. Tabii birkaç türlü, hem gençlerin kendisinin farkında olması lazım, hem de gençlerle ilgilenen kişilerin bunun farkında olması lazım. Ve herkes de kendi gençlik dönemindeki ilgi alakaya, yaşadıklarına göre yaklaşmaya çalışıyor, evet, bugünün çocuklarına. Evet. Onun da doğurduğu bir takım sıkıntılar var. İnşallah hocamla bu noktada nasıl daha doğru bir yol izleyebiliriz, bunun üzerine sohbet etmek istiyoruz. Derler hocam, bir söz ben geçen bir yerde okumuştum. İnsanlar gençken dünyayı düzeltmeye çalışırmış. Hı-hı. Yaşlanınca da gençleri düzeltmeye çalışırmış. Evet, evet. Evet, belli bir yaştan sonra
kendini düzeltmeye çalışan yok ama. Yok,
maalesef evet, yani biraz öyle bir şey var orada. Ne yapacağız, ne edeceğiz hocam? Nasıl evet, daha sağlıklı bir ilgi alaka zemini tutturabiliriz? Buyurun, söz sizde.
Şimdi gençlik konusu önemli bir konu. Tabii bunu herkes söylüyor. Yani oturduğunuz kalktığınız her yerde üç kişiyle bir araya gelseniz herkes gençlik önemli, gençlerle çalışmak önemli diye söz açıyorlar, bir şeyler diyorlar. Yalnız ihmal edilen bazı konular olduğunu, ısrarla ihmal edilen bazı konular olduğunu görüyorum. Bu kanaatten dolayı acizane bugün bunu gündeme getirelim de enine boyuna biraz işlemeye çalışalım. Ne yapmamız lazım, ne bilmemiz, ne düşünmemiz lazım diye. Çünkü hakikaten kaybolan bir gençlik var. Veya kaybolan belki iddialı bir laf olacak ama şöyle desek daha doğru olur galiba. Zarar gören, incinen, savrulan bir gençlik var. Hı hı. Yani şu anda gençlerle çalışıyorum ben. Bu gençlerle çalıştığımda çok çok rastladığım her yaştan, gençliğin farklı dönemlerinden, farklı okullardan, farklı aile gruplarından gençlerle çalıştığımda gördüğüm şu: gençlerin şu anda belki hiç olmadığı kadar kafası karışık. Gençlik dönemi başlı başına zaten kafa karışıklığı dönemidir. Ama bugün geldikleri noktada kafa karıştıran etkenlerin sayısı da inanılmaz fazla olduğundan dolayı bugün her zamankinden fazla kafaları karışık, her zamankinden fazla aidiyet problemi yaşadıkları, her zamankinden fazla nereye gideceklerini bilmedikleri ve her zamankinden fazla belki de en çok motivasyon sorunu yaşadıkları bir dönemden geçiyoruz. Motivasyon sorunu ne yaşıyorlar? En çok ne yaşıyorlar biliyor musunuz? Yaşamayı yaşıyorlar. Yaşamakla alakalı bir motivasyonları yok. Yarını görmekle alakalı bir heyecanları yok. Dünyada var oluyor olmakla alakalı, nefes alıyor olmakla alakalı, genç oluyor olmakla alakalı, sağlıklı oluyor olmakla alakalı, güçlü oluyor olmakla alakalı hiçbir heyecanları, neşeleri, keyifleri yok. Olsa da olur, olmasa da olur modundalar. Olmasa belki bu modda olmayacaklar ama ağırlıklı olarak gördüğümüz şey gençlerin neşesinin, heyecanının, keyfinin kaçtığı yönünde. Yani çokça konuştuğum bir şey var gençlerle. Söyledikleri şu: aşağı çeken bir şey yok. Yani derdim yok, tasam yok, problemim yok. İçinden çıkamadığım inanılmaz sıkıntılarım yok. Ama yukarı çeken de bir şey yok diyorlar. Yani bir neşe aldığım, keyif aldığım, heyecanla beklediğim, özlediğim bir şeyim yok benim diyor. Hayata tutunduğum bir şeyim yok diyor. Nereye gidiyorum, ne yapıyorum bilmiyorum diyor. Ölsem ne olur diyor. Ölsem beni hatırlayan 2-3 kişi olur. Onlar da 20 sene sonra ölür. Bir şey kalmaz benden diyor. Bu ciddi bir problem. Yani bir gencin hayatının en verimli döneminde, en güzel döneminde, en çok üretebileceği dönemde hiçbir şey üretemeden sadece tüketmesi ve bu tüketmeyi de inanılmaz keyifsiz, mutsuz bir şekilde yapması, ölümüne gün sayması, ölümü beklemesi, yaşlı bir insan gibi belki, büyük bir talihsizlik, bizim için büyük kayıp. Dolayısıyla bizim bu konuda bir farkındalığımızı arttırmamız lazım. O yüzden gençlerle alakalı nelere dikkat edelim konusunu gündeme getirelim de istedim. Çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. 5-6 tane madde söyleyeceğim. Bu 5-6 tane maddeyi aklımızda tutsak, uygulasak fazlası inanın gerekli değil. Ama 5-6 tane maddeyi dikkatli yaparsak bayağı bir gencimize faydamız olacak. Bu gençlerimizin hayatı değişmiş. Bu vesileyle de ülkemizin, insanımızın da hayatı belki değişmiş olacak. Bu noktada birinci dikkat edilmesi gereken konu bence acizane. Şunu düşünüyorum. Şimdi gençler mesele söz konusu olduğunda insanların aklına genelde vakıflar geliyor, dernekler geliyor, hocalar geliyor, öğretmenler geliyor, toplumun önde gelen isimleri geliyor falan. Hiç kimse direkt vakıflarda, derneklerde çalışmıyorsa ya ben gençlerle alakalı ne yapabilirim demiyor. Halbuki hepimizin etrafında bir sürü genç var. Ben ne yapabilirim? Ona buna bakmadan, ondan bundan beklemeden, şundan bundan istemeden gençlerle alakalı, gençler konusunda ben ne yapabilirim hakkında bir duyarlı olmamız lazım. Farkındalığımızı arttırmamız lazım. Bu konuda gençlere ne yapabiliriz? Bir, destek vermek. Hangi konuda destek istiyorsa. Kafası karışıksa incitmeden, kırmadan, dikkatli bir şekilde kafa karışıklığıyla alakalı. Maddi anlamda sıkıntıysa iş bulma anlamında. Evlenmekle alakalı bugün çok ciddi problem yaşıyor gençler. Eş bulma anlamında aracı olmak, tavasut etmek. Aman bulaşma, başına bela olur. Aman başına dert mi alacaksın? İyi olursa kendilerinden bilirler, kötü olursa senden bilirler vesaire gibi. Bizim içimizde dolaşan söylemler var. Ama bu söylemler sağlıklı söylemler değil. Bir yuva kurmak kadar güzel bir şey yok. Bir insanın bir iş bulmasına tavasut etmek kadar güzel bir şey yok. Bir insanın hayatının toparlanmasına destek olmak kadar güzel bir şey yok. Bu konuda farkındalığımızı artırmak zorundayız. Bu hafta bir mecliste bir arkadaşımız şöyle bir hatırasını paylaştı bizimle. Dedi ki, geçen hafta dedi, bir yeğenim dedi, ama direkt yeğeni değil, abisinin, kız kardeşinin çocuğu falan değil, uzaktan bir akrabasının, amcasının oğlunun oğlu telefon açtı dedi. Dedik dedi, abi dedi, askere gidiyorum, hakkını helal et dedi. Şaşırdım dedi, bayağıdan beri böyle bir gençten telefon almamıştım. Bir sürü insan askere gidiyor ama bu helalleşme meselesi unutuluyordu.
Evet.
Halbuki
evet.
Bizim kültürümüzde çok önemli
hocam,
bir şeydi.
Hocam çok özür dilerim. Asker deyince, ben askere gideceğim zaman bunu yaşadım. Baktım insanlar geliyor işte görüşme, şuradan buradan askere gideceğim yarın sabah, işte götürecek arkadaşlar. Akşam evde bir sürü terane. Mesela benim bile hiç alışık olmadığım bir şey, yani çevremde görmediğim bir şeydi. Ve biraz daha farkındalığım arttı, evet. Konuyla da bağlantılı. Evet, evet. Şimdi giden gelen biri oldu mu daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Evet. Bunlar unutuldu gitti yani, evet, maalesef.
İşte unutulmaması yani lazım. Evet. Şimdi askerlik, hacca gitmek vesaire ya, bizim kültürümüzde ya, çok önemli.
Büyük şehirlerde hepten bunlar bitti.
Kayboldu.
Hocam,
kaybolmasın işte.
Umre'ye gidene, hacca gidene geri gitmek.
Tabii tabii.
Gitmeden önce bir efendim yolcu etmek, evet. Gelince hoş geldin demek, evet. Yani.
Benim dedim, Allah rahmet eylesin, birisinden bahsedecek. Hı hı. Köyden birisi çok da sevmiyor onu. Dedi ki, o iyi adam değildiğini, askere gittiğini, hacca gitti dedi.
Ya.
Yani böyle bir ölçü koymuş kendi kendine, iyi adam askere gider, hacca gider falan diye. Şimdi askerlik bizim için önemli, hac bizim için önemli. Dolayısıyla gitmeden önce helallik almak çok önemli.
Tabii.
Bu konuda da işte bizden sonraki gençleri öğretmek, alıştırmak lazım. Şimdi bu gencin annesi babası akıllı insanlarmış, yönlendirmişler. Demişler ki, bak oğlum sen hacca askere gidiyorsun, askere gitmeden önce helallik alınır, ara helallik al. O da aramış. Uzak akrabasını bile aramış, helallik istiyor. Bu arkadaşımız dedi ki, benden helallik istedi. İlk başta şaşırdım, sonra dedim ki, oğlum bana IBAN numaranı gönder dedim. Bu sefer o şaşırdı. Niye amca, ne yapacaksın dedi. Oğlum dedim, askere giden harçlık verilir. Gönder bana IBAN numaranı, ben sana harçlık göndereceğim dedim. O da ona bir kültürü, bir edebi, bir terbiyeyi öğretmiş, harçlık göndermiş.
Aynen.
Dolayısıyla bunlar toplumumuzu bir arada tutan, ayakta tutan, güçlü tutan önemli adetler. Küçük gibi görünebilir, 3 lira, 5 lira gibi görünebilir, bir telefon açma gibi görünebilir ama çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada işte gençlere bunları öğretme konusunda, gençlere bunu yapanları mutlaka destekleme konusunda, harçlık verme konusunda, takdir etme konusunda, tebrik etme konusunda asla cimri olmayalım. Etrafımızdaki gençlerden ulaşabildiğimiz, konuşabildiğimiz, görüşebildiğimiz bütün gençlerle alakalı sorumluluğumuz var. O yüzden bir vakfın işidir, bir derneğin işidir, bir insan işidir diye bakmadan, yeğenim mi var, ben sorumluyum. Komşumun oğlu mu var, ben sorumluyum. O mu var, ben sorumluyum. Bakın bu konuda çok güzel bir hikaye anlattı bir arkadaşımız yine aynı mecliste. Dedi ki, ya dedi, ben dedi Çanakkale'liyim. Bir kız sevdim Antalya'dan. Bizim köyde böyle bir şey olmaz. Bizim köyde herkes aynı köyden, yan köyden falan evlenir. Hı hı hı. Ben dolayısıyla Antalya'dan bir kız sevdim. Aileye bunu el altından duyurdum. Aile karıştı. Ama oturup da konuşamıyoruz utancımızdan. Hı. Bir gün hiç unutmam, dayım geldi. Bayram ziyareti vesilesiyle. Oturdu. Dedi ki işte babasına, Ahmet Ağa bak bu çocuğun yaşı geldi, evlendirin bunu, evlendirmiyor musunuz? Babası demiş, yok mu sevdiği biri, bulalım buna birini. Babası demiş, ya biri var diyor ama işte bilmiyoruz. Kim var, anlat bakayım oğlum, kim var mı söyle, ben de yardımcı olayım, bir bakalım araştıralım, iyi midir kötü müdür falan. Babasıyla konuşamadığı şeyi dayısı tavasut edip kolaylaştırıp konuşturuyor. Konuşmuşlar, babası oğlunu karşısına almadan dayıya kafasındakileri söylemiş aynı ortamda. Oğlu babasını karşısına almadan aklındakileri söylemiş. Böyle bir orta yol bulunmuş. Hı. Seneler sonra dayı bunun adamın karşısına çıkmış, evlenmek isteyen o zamanki gencin. Demiş ki evlat demiş, hatırlıyor musun böyle böyle bir konuşma olmuştu. Evet, o konuşmayı annem babam benden rica etmişti. Ayarlanmış olarak ben oraya geldim. Hı. Şimdi ben senden rica ediyorum, sen bizim eve gel. Bizim oğlanla böyle bir meselemiz var. Sen de aracı ol.
Allah demiş. Allah, evet.
Şimdi bu aracılık meselesi önemli bir mesele. Kesinlikle. Çünkü gençlerle ilgili konularda anne babaların gücü bazen yetmiyor.
Yetmiyor.
Arada bir insanın olması lazım. Evet. O aradaki insanı olmaya talip olmamız lazım. Evet. Bizim ki bizim çocuğumuz için de başkası aradaki insan olsun.
Evet.
Bu aradaki insanlara çok ihtiyacımız var. O yüzden bir vakıf, bir dernek beklemeden, bir hoca, bir öğretmen, bir abi beklemeden kendimiz sorumluluk alarak yeğenimizdir, arkadaşımızın oğludur, komşumuzun kızıdır ilgilenmeye çalışalım. Bu noktada duyarlılığımızı arttırmamız lazım. Elimizden destek anlamında ne geliyorsa, rahatımızı bozma anlamına da gelse, riskli olarak görünse de bunu yapmaya çalışalım. Evlenmesine tavassut edelim, iş bulmasına tavassut edelim. Bugün özellikle bu 15 Temmuz'un en büyük sıkıntılarından bir tanesi herhalde bu oldu. İnsanların birbirine güveni kırıldığı için kimse kimseye tavassut etmiyor. Kimse kimseye yardımcı olmuyor. Evlenme konusunda da referans olmuyor. İş bulma konusunda da referans olmuyor. Aman diyor, başıma bir bela olur, bulaşmayayım. Bulaşmayayım, sessiz kalayım falan. Halbuki böyle yaşanmaz. Böyle bir toplum olmaz. Tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize referans olmak, destek olmak, önlerini açmak konusunda elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bu birinci meselemiz. Yani duyarlı olacağız. Etrafımızdaki gençlerin farkında olup onlara nasıl yardım olabileceğimiz konusunda dertleneceğiz. İkinci mesele, tabii bunu yaparken usul çok önemli. Usule dikkat etmek lazım. Vurmadan, kırmadan, incitmeden, onun da bir insan olduğunu, duygusunun, düşüncesinin, duruşunun olduğunu yok saymadan, ezmeden bunu yapmak lazım. Maalesef bazen üsluba dikkat etmeden gençlerle ilişki kuruyoruz. Üsten ilişki kuruyoruz. Kaba ilişki kuruyoruz. Sert ilişki kuruyoruz. Karşımızdaki bir şey bilmez çocukmuş gibi ilişki kuruyoruz. Bunlar sıkıntı. Ya da rehberlik edeceğiz diye akıl vermeye çalışıyoruz. Rehberlik etmek akıl vermek değildir. Rehberlikte yan yana yürümek vardır. İlla önünden git, peşinden sürükle değil. Rehberlik edeceksin, önünü açacaksın ama ya beraber yanında yürüyeceksin, peşinden sürüklemeyeceksin ya da bir yerlere itmeyeceksin. Destek olacağız diye kötü hissettirmek var, minnet altında bırakmak var, gözüne soka soka iyilik yapmak var, teşekkür beklemek var, takdir beklemek var. Bunlar sıkıntılı. Destek olacağız diye kötü hissettirmeyelim gençlere, evet, karşı. Ya da iş bulacağız, eş bulacağız diye kendilerine uygun olmayan şeylere de zorlamayalım. Usul de çok önemli. Yani bir iş buluyoruz, adama uygun değil, İlla bu işe gir. Ya ben bunu yapamam. Sen de iş beğenmiyorsun. Sana da bir şey ya uygun değil. Adam dürüst bir şekilde söylüyor. Kendine uygun olmayan, yapamayacağı bir işe girse, sonra seni mahcup etse daha mı iyi? Baştan dürüst dürüst söylüyor.
Evet.
Bir tane alternatife çocukları, gençleri boğmayalım. Bir tane, iki tane, üç tane alternatif oluşturalım. Bir de özellikle bunu şeylerde çok görüyoruz. Evliliklerle alakalı aracılıklarda çok görüyoruz. Bir insan iyi niyetle aracı oluyor. Hı. Diyor ki şöyle bir kızımız var, böyle bir oğlumuz var, bulursunlar görürsünler, çok güzel, harikulade. Bu kızla delikanlı görüşüyor, anlaşamıyorlar. Bu sefer aracı olan insan kötü oluyor, kötü hissediyor. Ya niye kötü hissediyorsun? Anlaşır anlaşır, anlaşmaz anlaşmaz. Sen üzerine düşen vazifeni yaptın, çekil. Ama olsun diye baskı yapmaya başlıyor. anneye baskı yapıyor, babaya baskı yapıyor, çocuğa baskı yapıyor. Böyle bir insan bulamazsınız diyor. Neyini beğenmedin diyor. Niye kabul etmedin diyor. Ya olur olur yani. Kalp bu. Sever sever. Tabii sevmez ki. Sevmez. İlla bir şeyini beğenmek ya da beğenmemek zorunda değil. Isınmamıştır. Ama ben aracı oldum, bunu yapmak zorundasın, ben ne diyeceğim karşı tarafa falan gibi baskı altında bırakmak söz konusu olursa aman lazım değil senin desteğin derler. O yüzden gençlerin farkında olacağız, onlara destek vereceğiz ama onlara zarar vermeden, onları incitmeden, kırmadan, dökmeden zarar vermeye, yardım etmeye dikkat edeceğiz. Dolayısıyla birinci maddemiz gençlerle alakalı duyarlı olalım, onların farkında olalım, onlara yardım edelim. İkinci maddemiz bu yardımı yaparken usulü muhakkak gözetelim, çok dikkatli bir şekilde yapmaya gayret edelim. Bir diğer mesele güvenli olmak. Çok önemli. Yani gençlerin size güvenebilmesi çok önemli. Bugün gençlerin en çok ihtiyaç duydukları insan onlara bir şeyleri dayatmadan, akıl vermeden fikirlerini konuşabileceği insan, güvenebileceği insan, onları yargılamayacak, eleştirmeyecek insan, onları anne babasına şikayet etmeyecek, sırlarını saklayacak insan.
Bu da çok önemli.
Genelde ne görüyoruz? Şimdi gençler bir şekilde aile dostlarıyla görüşüyorlar sıkıştıklarında. Ya aile dostu akıl vermeye çalışıyor. Ya ayıplıyor, ya böyle böyle bir şey yapmış, bak ne kadar yapmış diye laf çıkartıyor. Dedikodu yapıyor onun arkasından. Ya anne babasına laf taşıyor. Dolayısıyla bunların hepsi sıkıntı. Halbuki gençler güvenecek insan arıyorlar. Çocuklar bize güvensinler, anlatsınlar dertlerini, bizimle paylaşsınlar ve biz onların arkasında dağ gibi duralım. Dertlerini dinleyelim, fikirlerini dinleyelim. Bize uysa da uymasa da dinleyelim. Yani gençlerin fikirleri değişkendir. O fikir orada kalacak diye bir şey yok. Ama ne kadar o aman fikrini değiştirsin diye baskı yaparsak o kadar o istemediğimiz düşünceler, belki onlar için zararlı olacak düşünceler o kadar onlar da sabitleşmiş olur. Dolayısıyla güvenilir insan olmak meselesi çok önemli. Güvenilir insan olacağız. Gelsin bize anlatsın derdini. Biz onu anne babasına da taşımayalım. Kimseye de gencin arkasından konuşmayalım. Eleştirmeyelim de akıl da vermeyelim. Bunlara dikkat etmek önemli. Bir diğer mesele güvenli olmak da önemli. Güvenli olmak ne demek? Yani gençler etraflarında beğenecek insan ararlar. Örnek alacak insan ararlar. Etkilenecek insan ararlar. Mahalle hayatı yaşanırken mahallenin yakışıklı delikanlısını kendinden küçükler hep örnek alırlar. Mahallenin güzel kızını kızlar örnek alırlar. Köylerde köyün güçlü delikanlısını, yakışıklı delikanlısını, okumuş delikanlısını örnek alırlar. Yani çok insandan duymuşumdur. Nasıl okula başladın? Ya bizim bir abimiz vardı, üniversiteye gitti. Onun arkasından köydeki herkes gitmeye başladı. Bir çığır açmış adam. Evet. Niye? Herkes örnek almış. Biz de örnek olmaya çalışalım gençlerle alakalı. Duruşumuz sağlam olsun. İlişkilerimiz güzel olsun, dikkatli olsun, hassasiyetli olsun. Hayata bakışımız sağlıklı olsun. Böyle olursa yani duruşu düzgün, ilişkileri sağlıklı, hayata bakışı güzel insan olursak gençler bizden etkilenmeye, farkında olmasak da onlar için faydalı olmaya başlarız. Yani biz normal bir şekilde yaşıyoruz ama bizi takip eden bir genç bizden çok şey öğrenir. Oturmaya kalkmayı öğrenir, büyüklerle küçüklerle ilişki iletişim kurmayı öğrenir, hayattaki güncel olaylarla alakalı meselelere nasıl tepki vereceğini öğrenir. Artı bir eğitime ihtiyaç duymadan bizim hayatı yaşayışımızdan bir sürü ders almış olur. O yüzden gençlere de örnek olabilecek kapasitede olmak, öyle bir hayat yaşamak yine önemli konularımızdan bir tanesi. Gençlerin örnek alabileceği insanlar olmaya da gayret edelim. Bunun için de kendimize çeki düzen verelim. Yani beyler hanımefendilerin yanında dillerine dikkat ederler ya. Hı hı. Derler hanımefendi var böyle bozuk konuşulur mu, böyle ahlaksız konuşulur mu falan diye. Aile var derler, dikkat ederler.
Evet, evet.
Biz de mutlaka gençlerle beraberken samimi bir şekilde, yapmacık bir şekilde değil, duruşumuza dikkat edelim, ilişkilerimize dikkat edelim, dilimize dikkat edelim. Ama bunda şu kafa karışıklığı olmasın, kendimizi ağırdan satmak anlamında değil. Yani aman olduğumdan fazla görünmek anlamında değil, doğal görünmek anlamında, doğru görünmek anlamında bir hassasiyetimiz olsun. Çünkü gençler hakikaten sizi örnek alırlar. Bazen bakarsınız insanlar küfrederler, genç onu küfür etmeyi örnek alır bir yönden. O yüzden bu kadar basit bir şey bile örnek alınıyorsa bizim biraz da bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım. Hiç unutmam, bir radyo programında dinlemiştim. Bir yazar diyor ki, benim diyor öğretmenim vardı bir tane çok sevdiğim. Lisede okuyorum o zaman, üniversiteye başlamak üzereyim, geçmek üzereyim diyor son senem. Şöyle süpürge bıyık denir. Böyle
dudaklara
kadar iner. Evet. Böyle süpürge bıyıklı bir öğretmen vardı. Ben hep bir an önce bıyıklarım uzasa da öyle süpürge bıyık uzatsam diye hayal ederdim. Kendimi öyle düşünürdüm. Niye? Öğretmeni seviyorum, onun bıyıkları süpürge bıyık, etkilenirdim. Gençlerin hakikaten neden etkileneceği belli olmuyor. O yüzden davranışımıza, oturmamıza, kalkmamıza, iletişimimize, ilişkimize dikkat edip örnek insan olmaya gayret etmemiz lazım. Hem gençlere örnek olmak için hem de doğru bir hayat yaşamak için. Yani kendimiz için de doğru bir hayat yaşamamız lazım. Ama bu doğru yaşadığımız hayat gençlere de faydalı olacak. Bunun da farkında olalım. Bir diğer mesele, gençler tabii genç olmanın verdiği bilmezlikle, cahillikle, tecrübesizlikle hamlık yapabilirler. Bazen düşünmezler, kabalık yapabilirler. Bazen fark etmezler, nankörlük yapabilirler. Bize düşen ne yaparlarsa yapsınlar, hoş görmek. Meseleyi uzatmadan, meseleyi büyütmeden, benlik meselesi haline getirmeden, devamlı önüne sunup hatırlatmadan kapatıp meseleyi yolumuza devam etmek. Hoş görmeyi becermemiz lazım. Çünkü gençlerle çalışırken, gençlerle ilişki kurarken bize en lazım olan şey hoşgörü olacak. Yanlış yapacak genç, yani yeni yeni öğreniyor her şeyi. Hata yapacak, bazen kaba olacak bize karşı, dilini yanlış kullanacak. O kullansa bile biz kullanmayalım yanlış dilimizi. O kaba olsa bile biz kaba olmayalım. O yanlış yapsa bile biz ona yanlış yapmayalım. Onun yanlışını büyütmek yanlış yapmak demektir. Onun yanlışını yüzüne vurmak yanlış yapmak demektir. Onun yanlışından dolayı onu kendimizden uzaklaştırmak, kötü davranmak, desteğimizi, iletişimimizi kesmek aynı yanlışa devam etmek demektir. Yanlışını süreç içerisinde zaten bizim doğru davranışımızla karşılaştırdığında anlayacaktır. O yüzden hoşgörü olmazsa olmaz bir süreçtir. Hatasız öğrenilmez. Bu hataları mutlaka göz önünde bulundurup mutlaka hoşgörüyle gençlere yaklaşmamız gerekiyor. Affedeceğiz, görmeyeceğiz, peşine düşmeyeceğiz, devamlı hatırlamayacağız. Hata yapsalar dahi. Bir diğer mesele, yine önemli konularımızdan bir tanesi. Gençlerle çalışıyoruz ama ne lazım gençlere? Standart bir emek, standart bir ilgi zaten bunlarda var. Ekstra bir ilgi istiyorlar, ekstra bir emek istiyorlar. Evet. Bunun için de bizim biraz fedakarlık göstermemiz lazım. Biraz rahatımızı bozmamız lazım. Biraz yerimizden oynamamız lazım. Peki ne konuda fedakarlık yapacağız? Çocuklar neyle ilgili eksiklik çekiyorlarsa o konuda ekstra biz vermeye, ekstra gayret etmeye çalışacağız. Yani mesela bir genç kimse ona vakit ayırmıyor diye sıkıntı çekiyorsa biz ona ekstra vakit ayıracağız. Vaktimiz olmasa bile fedakarlık yapacağız, vakit ayırmaya çalışacağız. İlgi bekleyen bir genç var, ilgi görmüyor kimseden, kimsenin dikkatini çekmemiş, biz ona ekstra ilgi göstereceğiz. Başka bir genci kimse takdir etmiyor, biz onu ekstra takdir edeceğiz. Küçük davranışlarını, küçük güzelliklerini de takdir edeceğiz. Bir genci kimse hoş görmüyor, o da artık hoş görülmeyi bırakmış, inanılmaz kötü bir şekilde gidiyor, biz hoş göreceğiz. Sanki kötü davranmıyormuş gibi güzel bir şekilde ilişkimize devam edeceğiz. Bu tabii kolay olmayacak, zor olacak ama karşılığında bir insan kazanacağız. İnsan kazanmaktan büyük bir başarı var mı? İnsan kazanmaktan büyük bir zafer var mı? Yok. O yüzden her güzel şey gibi bu da emek isteyecek, sabır isteyecek ama en önemlisi fedakarlık isteyecek. Bu fedakarlığı mutlaka göstermemiz lazım. Özellikle de görünmeyen çocuklara göstermek lazım. Şimdi bir çocuk ağzı iyi laf yapıyor. Bu çocuk da herkes ilgilenir. Bir çocuk dikkat çekiyor. Herkes ilgilenir. Boyu postu yerinde, herkes ilgilenir. Dersleri güzel, herkes ilgilenir. Oturmaya kalkmayı biliyor, herkes ilgilenir. Umut vaat ediyor, herkes ilgilenir. Ama bir de görünmeyen gençler var. Kendini ifade etmeyen gençler. Kenarda köşede duran gençler. Konuşmaya cesaret edemeyen gençler. En çok bu gençlerle ilgilenmek lazım. Dün Amerika'da yayınlanmış bir kamu spotu gördüm. Kamu spotu bir hikaye anlatıyor güya. Hikaye şu, lisede Bir tane çocuk kütüphanede canı sıkılmış, masaya canım sıkıldı yazıyor. Ondan sonra gidiyor sınıfta oturuyor. Tekrar kütüphaneye geldiğinde birisi ona niye canı sıkıldı yazıyor. Bu ona cevap yazıyor. O tekrar yazıyor. Ama bu sırada çocuk merak ediyor. İşte basketbol salonunda, yemekhanede, okulun koridorunda, her yerde ona cevap veren kim olabilir diye etrafında arıyor. Neticede en son spor salonunda okul kapanmış, bir söz söylüyor. O sözünden başka birisi ona cevap veriyor. Cevap verenin o insan olduğunu anlıyor. Görüşüyorlar. Ama bu sırada içeriye silahlı bir öğrenci giriyor ve herkesi vurmaya başlıyor. Burada film geriye dönüyor. O çocuk kütüphanedeyken kenarda bir çocuk var. Ben o filmi seyrettim, o çocuğu hiç görmedim. Ana kahraman değil çünkü o. Ondan sonra o çocuk bunu kim yazdı diye okulun koridorunda aranırken arkada, o kütüphanede arkada olan çocuk birisi tarafından zorbalığa uğruyor. Birisi onu sıkıştırıyor, vuruyor falan. Onu da görmedim ben. Başka bir yerde, yemekhanede bu çocuğu yine bu kim yazdı diye ararken o aynı çocuk arkada birisi tarafından masasından kovuluyor. Yine kötü davranılıyor, itiliyor. Yani bir hikaye var. Hikayenin ön planında gözüken insanları biz görüyoruz. Ama arkadaki gözükmüyor. En sonunda çekiyor silahı, önüne geleni vurmaya başlıyor. Niye? Nefret dolmuş artık. Gözükmek istiyor bir şekilde. Buna benzer bir şeyi biz maalesef geçen senelerde yaşadık. Yani iki tane delikanlı, 19 yaşında delikanlı, Kurban Bayramı öncesi tuttular. Benzin istasyonlarını gezip önüne geleni vurdular. Sebep ne? Sebep şu: bir tanesi ötekine demiş ki bak gör, yarın bütün gazeteler bizden bahsedecek demiş. Görünmek istiyor adam. Öyle görünemiyor. Ailesinde, çevresinde, mahallesinde işe yaramaz olarak yaftalanmış. Hiçbir şekilde görünemiyor. Herkes ondan ümidi kesmiş. Ama adamın görünme ihtiyacı var. Hepimizin olduğu gibi. Hepimizin fark edilme ihtiyacı var. İlişki kurma ihtiyacı var. Birileri bizi görsün, beğensin, takdir etsin, fark etsin ihtiyacı var. Varlığımız fark edilsin ihtiyacı var. O şekilde fark etmezseniz bu şekilde fark ettiririm deyip adam tuttu. Karşısına çıkan 9 kişiyi öldürdü. 9. da yakalandı. Yazık günah değil mi? Ona da yazık günah. O 9 masum insana da yazık günah. O yüzden mutlaka gençlerle çalışırken fedakarlık yapalım. Ama en çok fedakarlığı da en görünmeyen çocuklara yapalım. En görünmeyen gençlere yapalım. Bu konuda hiç unutmam, bir tane büyüğümüz şöyle bir şey demişti. Sosyal hizmetlerde çalışan çocuklarla ilgileniyor. Dedi ki, sosyal hizmetlerde çalışan çocuklarla ilgilenirken çok zorlanıyorum dedi. Çok zorlanıyorum dedi. Yani aynı zamanda bir kolejde öğretmenlik yapıyorum. Bir de sosyal hizmetlerin çocuklarla okul dışında ilgileniyorum dedi. Kolejdeki çocuklar, yani bir şekilde aile terbiyesi almışlar, bir usul adap görmüşler. Ona göre ilişki kurabiliyorlar benimle. Saygılı bir ilişki, sevgili bir ilişki vesaire. Dolayısıyla ders verirken motive olabiliyorum. Ama sosyal hizmetlerle çocuklarla ilgileniyorum. Hiç aile ilişkisi görmemişler. Büyükle nasıl konuşulur bilmiyorlar. Büyükle nasıl ilişki kurulur bilmiyorlar. Büyük büyüğe nasıl davranılır bilmiyorlar. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır bilmiyorlar. Çok kaba davranıyorlar bana zaman zaman. Çok incitici davranıyorlar. Çok problem çıkartıyorlar. Senelerden beri ilgileniyorum. Yine çat diye saçma sapan bir problem çıkartabiliyorlar. Çok zorlanıyorum. Ve bazen gitmek istemiyorum. Buna rağmen gitmeye devam ediyorum diyor. Niçin? Çünkü ötekini herkes yapar. Evet. Doğru olan kimsenin istemediği, herkesin kaçtığı, herkesin zor gördüğü, canımın istemediği şeyde fedakarlık yapmak. Zaten fedakarlık bu değil mi? Canımız istiyor yapıyorsak bu fedakarlık değil ki. Nefsini tatmin etme olur, canın istediğini yapma olur, keyif olur. Ama kimsenin istemediği, ki herkesin hor gördüğü, herkesin vazgeçtiği, herkesin ümidini kestiği, herkesin riskli gördüğü, tehlikeli gördüğü bir grup çocukla, gençle ilgilenmek esas bu fedakarlık. Dolayısıyla bu çocukları da, herkesin ümidini kestiği çocukları da, ilgilenmenin çok keyif vermediği çocukları da nankör olarak değerlendirebileceğimiz, emeğimizin karşılığını kısa zamanda bulamayacağımız çocuklarla, gençlerle ilgilenmek çok önemli bir şeydir. Fedakarlık yapacaksak buradan başlayalım. Bir diğer mesele, bu da çok önemli olarak değerlendiriyorum doğrusu. Yani şu anda bu dönemde sayıya inanılmaz gömülmüş durumdayız. Kaç tane? kaç tane insana seminer verdin, kaç tane insana ulaştın, kaç kişi kitabını okudu, kaç tane basıldı vesaire vesaire gibi sayıya takıntılı, kaç lira kazanıyorsun gibi, kaç tane evin var, kaç tane araban var, kaç tane eşyan var, kaç tane kitabın var, evinde kaç tane kitabın var, kaç tane kitap okudun değil, evinde kaç tane kitabın var. Sayıya takılmış durumdayız. Sayıya takılmak bizim kültürümüzde çok doğru değil. Biz berekete inanan insanlarız. Bereket sayıdan başka bir şeydir. Nicelikten başka bir şeydir. Nitelik meselesidir. Yani üçün yetmediği zaman bir yeter olur. Ya üç yetmiyordu, bir nasıl yetti? Bereketi var, yeter. Beşin kifayet etmediğini iki kifayet eder. Nasıl? Bereketle. O yüzden 100 tane gence ulaşacağım, 100 tane gencin hayatını değiştireceğim değil, olmaz. 100 tane gencin hayatını aynı anda değiştiremezsiniz, yetemezsiniz. İşiniz, gücünüz, aileniz, kendi hayatınız var. Aynı zamanda 100 genç gitmez. Ama bir genç olabilir, bir gencin hayatını değiştirin. Çok kapasiteliyim, çok motiveyim, çok enerjiyim, 2 tane gençle ilgilenin. Çok daha iyiyim, 3 tane gençle ilgilenin. Ama çok sayılara boğulup görüntüden bir şeyler yapmaya çalışmayalım. Bazen bakıyorum, şu kadar gençle ilgileniyorum, bu kadar gence hitap ediyorum diye insanlar övünüyorlar ama çok gerçekçi olmuyor. Çünkü bir insanın hayatını değiştirmek için, bir insanın hayatında kalıcı etki bırakmak için o insana emek vermek gerekiyor, zaman vermek gerekiyor. Hepimizin 7 gün 24 saati var. 100 tane gence nasıl bu kadar zaman vereceksin? Şimdi, onun yerine 100 evet. tane gence değil, 1 tane gence al uhdene. Evet. Her hafta görüş, haftada 2 görüş, haftada 3 görüş, haftada 4 görüş. İstediği zaman arayabilsin, aradığı zaman vakit ayırabil. Ama bu 100 olursa yapamazsın bunu. Gençlerin çok konuşmaya ihtiyacı oluyor. Çok aramaya, sormaya ihtiyacı oluyor. Bazen saçma sapan konuşmaya ihtiyacı oluyor. Ona rağmen arayıp aradığında dinlememiz, vakit ayırmamız lazım. O yüzden çokla az değil, azla çok olalım.
Evet.
Yani çokla az görüşeceğimize az da çok görüşelim. Süreç içerisinde insan biriktirmeye çalışalım. Yani ben 10 sene sonra hayatıma geriye dönüp baktığımda şimdiye kadar 100 bin tane gençle karşılaştım demeyeyim de 100 tane gencin hayatına dokundum. Kesinlikle. 10 tane gencin hayatını kesinlikle değiştirdim diyelim. Esas olan bu.
Evet. Bir Doğan Cüceloğlu da zannediyorum bir yerde okudum veya dinledim. Bir insan diyor en fazla 9 kişiyle ilgilenebilir hocam.
Evet.
Nitelikli olarak. Yani bu çok önemli bir şey bizim. Tabii. Bugün en büyük problemlerimizden biri gerçekten bu nicelik meselesi. Her konuda sayıya ciddi manada bir şey açacağız. 10 tane açalım. 20 tane açalım. Ya yani bir tane aç. Kendini ispat etsin. Başarılı ol. Ondan sonra bunu çoğaltmak daha kolay. Ama maalesef böyle bir şeyimiz var. Nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. Bir de azla çok yapalım dediğiniz var ya, bu çok önemli bence. Bereket meselesi de bununla biraz bağlantılı. Şimdi sen ilgilendiğin 5 tane genç var ve buna ciddi bir vakit ayırıyorsun, bir emek veriyorsun. Bu gençler 5 sene sonra her biri senin yaptığını yaptığı zaman otomatikmen tabii filizleniyorsun. Tabii. Ve daha güçlü büyümeye
ve devam defter ediyorsun. Kapanmıyor. Evet, yani kapanmıyor. Sizin etkiniz oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gitmiş, devam ediyor. Siz ölseniz bile devam ediyor.
Yani öyle.
Ama ben 100 bin gence hitap ettim, ben öldüm, bitti.
Aynen öyle. Şimdi bakıyorsun işte Celalettin Ökten Hoca'ya, Mahir İz Hoca'ya ya bakıyorsunuz. Ya. Gerçekten evine götürdüğü, ilgilendiği o insanların her biri şu an on binlerce insana hizmet ediyorlar. Böyle bunları biraz modellemek belki bizim için çok daha anlamlı ve güzel olacak. Yani şunu da son zamanlarda ben de hocam çok gözlemliyorum. Ya bir şey çok mu ve hızlı mı oluyor? Ya orada bir problem var. Biraz aynen durun yani. Evet. Biraz bir durun bakın. Yani çok çabuk mu oluyor? Evet. Ve çok hızlı mı gidiyor?
Hayatın ritmine aykırı bu.
Ya evet. Hayatın evet hocam aykırı. Yani evet. Yani Cenab-ı Hak bile yani Kur'an-ı Kerim'de geçer, haşa Cenab-ı Hak için böyle bir şey söz konusu olamaz. Belki insan muhayyilesi daha iyi anlasın diye söyleniyor bu. 6 günde hani bir yarattığı gibi ifade var ya. Ol deyince olur. Tabii. Değil mi? Yani
niye 6
budur
gün?
Yani.
Tabii.
Ama hani Peygamber Efendimiz'in tebliğine baktığınızda ya 40
23 sene
23 sene Mekke döneminde o kadar mücadele, ortadaki yani insan sayısı yani belli. Yani. Ama bir Hazreti Ömer gibi bir marka isim var. Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi. Bu tabii bizim çok kaçırdığımız bir şey. İnşallah buna da özellikle dikkat etmek lazım. Hocam bir de bir şey var. Buyurun. Zamanımız doldu ama.
Buyurun.
Burada şu da çok mühim diye ben düşünüyorum. Gerçi ara ara siz buna temas ettiniz. Benimki belki biraz daha teyit etmek için şey olacak. Yani birilerini yetiştirecek kişilerin kendilerinin de heybelerinin dolu olması gerekiyor. Evet. Model olmaları gerekiyor. Ve bir çırpınışın içerisinde olmaları gerekiyor ki karşındaki insan, yani bu yetişme ihtiyacını seni gördüğü zaman, birlikte olduğu zaman bir değişmesi ve dönüşmesi gerektiğini fark edebilsin. Evet. Ama hani sizle de çok konuşuyoruz bunu. Siz çok anlatıyorsunuz konuşmalarınızda da. Ya bu çocuklar, bu toplum uzaydan gelmedi.
Evet.
Bu çocukların annesi babası biziz. Bu çocukların öğretmenleri biziz. Biz doğurduk. Bu bizim eserimiz aslında. Yani bugün biz de Anadolu'ya çeşitli yerlere gittiğimizde şunu söylüyoruz öğretmenlere, özellikle eğitimcilere. Yani niye bu çocuklar Fatih olmuyor? Şu sen Akşemseddin misin ki çocuk Fatih olsun? Ne bekliyorsun? Yani sen yarın kar yağsa da okullar tatil olsanın gözlemini yapan bir profilsen eğer, senin yetiştireceğin gencin veya yetiştirebilir misin? Yetiştirmek midir o bilmiyorum ama ne olmasını bekliyorsun? Yani bu noktada da gerçekten hani gençleri yetiştirme hayalinde, idealinde olan insanların çok araştırmacı, yenilikçi, efendim kendini yenilemek, ben biliyorum. Ya bu çok büyük bir problem. Bugün bir gün bunu da sizle konuşmak istiyorum radyoda hocam. İnşallah. Yani bu tecrübeler büyük bir ayak bağı oluyor insanlara. Biliyorum. Biz bunu denedik daha önce falan gibi ifadeler. Kendi gelişimlerini durduruyorlar. Öğrenilmiş çaresizlik mi deniyor buna bilmiyorum ama bu noktada gençleri yetiştirmeye aday olarak kim varsa herhalde bu kısımda biraz önemli diye düşünüyorum hocam.
Hocam çok güzel bir şey hatırlattınız bana. Onu da yeri gelmişken sizin bu güzel tespitin üzerine söylemiş olayım. Şimdi genç derken bizim aklımıza 15-25, 15-30 arası gelmesin.
Evet.
Bizden küçük kim varsa o gelsin.
Bizim gencimiz o.
Evet. Dolayısıyla 15-25 yaşta ilgilenecek 35 yaşındaki insanı 45 yaşındaki insan uhdesine alsın.
Ha, güzel.
45 yaşındaki insan 35 yaşındaki insanla ilgilensin, onu doldurmaya çalışsın. O 45 onu... yaşındaki insanı 55 yaşındaki insan alsın, doldurmaya çalışsın.
Silsile halinde.
Yani 45 yaşındaki adam, 55 yaşındaki adam, 15 yaşındaki adamla çok bir şey, ortak yani, bir şey bulamayabilir.
Evet.
O onunla ilgilenmesin.
Evet.
O 45 yaşındaki adamla ilgilensin. Çünkü bizim genç dediğimizde aklımıza gelen grupla ilgilenecek grubun da dolması, onların da birisinden örnek model, rol model olarak alıp beslenmesi, bilgi birikim anlamında istifade etmesi lazım. Onların da ilgiye ihtiyacı var, onların da takdire ihtiyacı var, onların da fedakarlığa ihtiyacı var, emeğe ihtiyacı var.
Evet.
O yüzden genç dediğimizde 15-25, 15-30 değil, bizden küçükler anlaşılsın. Kaç yaşındaysak bizden küçük yaşı olarak küçük insanlarla ilgilenelim, onlara emek verelim. Onlar daha küçükleriyle ilgilenmiş olsun.
Silsileyi kurmuş olalım. İnşallah. Evet hocam, peki. Çok teşekkür ederiz değerli dinleyenler.
Estağfurullah, rica ederim. Ben son bir şey söylemek isterim. Şimdi 15 Temmuz olayı yaşadık ya.
Evet.
15 Temmuz'da sokağa çıkıp şehit olan insanlara minnettarız, vatanı kurtardılar. Hı-hı. Gazi olan insanlara minnettarız, vatanı kurtardılar. Gençliğimizle ilgili çalışma yapan insanlara da biz minnettar olacağız. Geleceğimizi kurtaracaklar. Hem insanımızı hem vatanımızı kurtarmış olacaklar. Dolayısıyla gençlerle ilgili yapılacak her çalışma, atılacak her adım, bizim atacağımız her adım vatanı kurtarmaktan farksız değil diye düşünüyorum. Vatanı kurtarmak kadar ciddiye alıp önemsediğimiz bir çalışma olsun. Gençlerle yapacağımız her türlü çalışma.
Evet. Teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür
ederim. Değerli dinleyenlerimiz, İnsan Bulk programının sonuna geldik. Değerli hocamız Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birlikte oldunuz. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.